Ayrım 8.
Ben de yırtıcı mahlukları severim. Bana makas getir. Yırtıcı aynı zamanda derli toplu olur. Zaten kulaklarımıza değer vermek çok korkunç, şeytanca bir düşüncedir. Kulaklarımız olmasa da yeterince eşeğiz. Sus yavrum, sus bakayım. Aa bak meğer benim sevgili oğlummuş. Şşt, kurula bakayım gözceğizlerini. Ha şöyle, gül biraz. Öp bakayım beni. Ne, öpmeyecek misin? Öp diyorum Harriton. Lanet olsun sana, öp işte. Hay Allah, böyle bir canavar yetiştirir miyim hiç? Yaşadığımdan emin olduğum kadar şu yumurcağımda günün birinde kafasını koparacağımdan eminim. Zavallı Harriton babasının kucağında kıvranıyor, olanca gücüyle tekmeler savuruyor, yaygarayı basıyordu. Babası onu yukarı götürüp trabzandan aşağı sarkıtınca yaygarayı bir kat daha arttırdı. Ben de çocuğu korkudan çıldırtacağını söyleyerek onu kurtarmaya koştum. Ben onların yanına vardığım sırada Hindley de elinde tuttuğu şeyin ne olduğunu unutmuş bir halde trabzandan eğilip aşağıdan gelen sesi dinlemeye koyulmuştu. "Kim o?" diye sordu. Birinin yukarı çıktığını duymuştu. Ben de öne doğru eğilmiştim. Ayak seslerinden gelenin Heathcliff olduğunu anlamış, görünmemesi için ona işaret etmeye çalışıyordum. Bu yüzden gözümü Harriton'dan ayırdığım sırada çocuk birdenbire kıvrılarak babasının gevşek parmaklarının arasından sıyrıldığı gibi aşağıya düştü. Dehşete kapılmanın heyecanını tatmaya vakit bulamadan küçük şeytanın kurtulduğunu gördük. Heathcliff tam o tehlike anında merdivenin alt başına geçmişti. İçgüdüsüyle çocuğu havada düşerken yakalamış, ayak üstüne bıraktıktan sonra da başını yukarı kaldırıp kazaya sebep olanı araştırmıştı. Aldığı piyango biletini 5 şiline sattıktan sonra ertesi gün bu bilete 5000 sterlin ikramiye çıktığını öğrenen bir cimri bile onun Hindley'i gördüğü andaki kadar büyük şaşkınlığa uğramamıştır. Bakışları kendi eliyle kendi emelini boşa çıkarmaktan duyduğu üzüntüyü kelimelere ihtiyaç olmadan gayet güzel anlatıyordu. Ortalık karanlık olsaydı çocuğun başını basamaklara vura vura hatasını düzeltmeye bakardı. Ama biz çocuğun kurtulduğunu görmüştük. Ben de hemen aşağıya inip kıymetli emaneti bağrıma basmıştım. Hindley de ağır ağır indi. Ayılmıştı. Yaptıklarından utanç duyuyordu. "Kabahat senin elin," dedi. "Çocuğu bana göstermeyecektin. Bir yerinde yara filan var mı?" Öfkeyle bağırdım. Yara mı? Ölmese bile aptal kalacak. Ah annesi sizin davranışlarınızı görüp de nasıl mezarından fırlamıyor şaşıyorum. Siz Allahsızlardan da betersiniz. Kendi etinizden kanınızdan olan bu yaratığa böyle davranmanız bunu gösteriyor. Çocuk benim yanımda olduğunu anlayınca korkusunu hıçkırıklarıyla yatıştırmıştı. Hindley çocuğa dokunmak istedi. Babası daha bir parmağını üzerine değdirir değdirmez çocuk eskisinden daha büyük bir çığlık kopardı. Bir yandan da sarası tutmuş gibi kıvranmaya başladı. Siz onunla ilgilenmeyin dedim. Sizden nefret ediyor. Sizden herkes nefret ediyor ya. İşte gerçek bu. Doğrusu mutlu bir aileniz var. Hele son zamanlarda haliniz pek güzel oldu. Zıvanadan çıkmış olan bu adam kalpsizliğini örtmeye çalışarak ''Daha da güzel olacak Neri'' diye bir kahkaha attı. Sonra tekrar eski sert tavrını takındı. ''Sen şimdi çocuğu al, gözümün önünden uzaklaş. Bana bak Heathcliff, sen de sakın gözüme görüneyim deme. Sesini de işitmeyeyim. Seni bu gece öldürmeyeceğim ama evi ateşe vermeyecek olursam. Hoş, bunda keyfin bilir ya.'' Bunları söylerken konsoldan bir şişe konyak çıkardı. Büyük bir kadehe doldurdu. ''Ne olursunuz yapmayın Bay Hindley'' diye yalvardım. ''Azıcık söz dinleyin. Kendinize acımıyorsanız şu zavallı talihsiz yavrucağınıza acıyın. Buna benim yerimde kim olsa onun için daha iyidir.'' diye karşılık verdi. Elindeki kadehi almaya çalışarak ''Öyleyse kendi canınıza acıyın.'' dedim. ''Günahkar ben mi acıyacağım? Asla!'' diye haykırdı. ''Bu canı cehenneme gönderip yaradanı cezalandırmış olmaktan büyük zevk duyacağım. İşte bu da onun canı gönülden lanetlenmesi şerefine.'' İçkisini içti. Sonra sabırsız bir halde bize gitmemizi emretti. Bu emri de ağza alınamayacak, hatırlanamayacak kadar kötü küfürlerle tamamladı. Heathcliff kapı kapandıktan sonra biraz önce duyduğu küfürlere aynı şekilde karşılık verdi. ''Ne yazık ki içkiyle kendini öldüremiyor.'' dedi. ''Kendisi buna elinden geldiği kadar gayret ediyor ama bünyesi sağlam. Bay Kenneth onun Gimmerton'un bu yanında bulunan erkeklerin hepsinden çok yaşayacağına, mezarına ak saçlı bir günahkar olarak yerleşeceğine, kısrağı üzerine bahse girmeye razı. Olağanüstü mutlu bir tesadüf onu alıp götürmezse elbette.'' Mutfağa girdim. Küçük kuzumu ninni söyleyerek uyutmak için oturdum. Heathcliff'in ahıra doğru gittiğini sanıyordum. O ancak öbür yandaki kanepeye kadar gidebilmiş, kendini kanepenin üzerine atıp sesini çıkarmadan yatmış. Bunu da sonradan öğrendim. Harrington'ı dizime yatırmış, hem sallıyor hem de şöyle bir ninni söylüyordum. Gecenin derinliklerinde bebekler ağlıyordu. Mezarlarında yatan analar duyuyordu bunu. Katie az önceki patırtıyı odasından duymuştu. Başını uzatıp fısıldadı. ''Yalnız mısın Nelly?'' ''Evet küçük hanım'' dedim. İçeri girdi, ocağa yaklaştı. Ben de onun bir şey söyleyeceğini sanarak başımı kaldırdım. Yüzündeki ifade onun hem üzgün hem de kaygılı olduğunu belli ediyordu. Dudakları sanki bir şey söyleyecekmiş gibi hafif aralanmıştı. Derin bir de soluk aldı ama ağzından söz yerine bir iç çekiş çıktı. Ben onun az önceki davranışını hala unutamadığım için ninnime devam ettim. ''Heathcliff nerede?'' diye sorarak şarkımı kesti. ''Ahırda işinin başındadır besbelli'' dedim. Oğlan beni yalancı çıkarmadı. Belki de uyuyakalmıştı. Uzun bir sessizlik daha oldu. Bu arada Catherine'in yanaklarından akan birkaç damla yaşın yere döşeme taşlarına damladığını gördüm. Kendi kendime ''Acaba yaptığı kötü hareketlerden dolayı utanç mı duymaya başladı?'' diye sordum. Bu büyük bir yenilik olurdu ama gene de sözü onun açmasını bekleyeceğim. Hiçbir şekilde yardım etmeyeceğim. Ne yazık ki o kendi çıkarlarının dışında hiçbir şeye fazla üzülmezdi. En sonunda ''Ah ben çok mutsuzum'' diye sızlandı. ''Ya vah vah'' dedim. ''Seni memnun etmek de çok zor. Bu kadar çok dostun, bu kadar az derdin varken nasıl rahata kavuşamıyorsun anlamıyorum.'' Yanıma diz çöktü. O güzel gözlerini insana öfkelenmeye ne kadar hak kazanmış olursa olsun bütün hıncını unutturan masum bakışlarla bana dikti. ''Sana bir sır versem saklar mısın Nelly?'' dedi. Öfkem daha azalmıştı. ''Saklamaya değer mi?'' diye sordum. ''Evet, hem beni de çok kaygılandırıyor. Mutlaka açıklamalıyım. Ne yapacağımı bilmek istiyorum. Bugün Edgar Linton bana evlenme teklif etti. Ben de ona cevap verdim. Teklifine evet mi yoksa hayır mı dediğimi sana açıklamadan önce sen söyle. Hangisi daha doğru olurdu?'' ''Vallahi ben ne bileyim Bayan Catherine'' dedim. ''Bugün öğleden sonra onun önünde yaptığın marifetleri düşünürsek onu geri çevirmenin akıllıca bir hareket olacağını söyleyebilirim. Ama delikanlı teklifi bütün o olup bitenlerden sonra yaptığına göre ya aptalın biri ya da macera meraklısı bir sersem.'' Yüzünü ekşiterek ayağa kalktı. ''Bu şekilde konuşursan daha fazlasını anlatmam.'' dedi. ''Edgar'ın teklifini kabul ettim Nelly. Hadi çabuk söyle. İyi mi yaptım, kötü mü?'' ''Demek kabul ettin. Öyleyse bunun üzerinde konuşmaya ne gerek var? Bir kere söz vermişsin. Geri dönemezsin ki.'' Canı sıkılmış bir halde bağırdı. ''Neyse, böyle mi yapmam gerekirdi? Sen onu söyle.'' Sabırsız sabırsız ellerini ovuşturuyordu. Alnı da kırışmıştı. ''Bu soruya doğru bir karşılık verebilmek için birçok şeylerin dikkate alınması gerekiyor.'' dedim. ''Birincisi, en önemlisi şu. Edgar'ı seviyor musun? Onu sevmemek kimin elindeki? Elbette seviyorum.'' Sonra onu şöylece sorguya çektim. 22 yaşında bir kız için bu sorular hiç de yersiz, saçma değildi. ''Onu niçin seviyorsun küçük hanım?'' ''Saçma, seviyorum işte. Niçini var mı ya?'' ''Elbette var, sebebini söylemelisin.'' ''Peki öyleyse, yakışıklı olduğu için, onun yanında bulunmaktan hoşlandığım için seviyorum.'' ''Kötü.'' dedim. ''Bir de genç, neşeli olduğu için. Gene kötü. Bir de beni sevdiği için. Bu da işe yaramaz.'' ''Zengin de olacak, sonra ben bu bölgenin en büyük hanımı olmaktan da hoşlanacağım, böyle bir kocam olduğu için böbürleneceğim. Bu hepsinden kötü, şimdi de bana onu nasıl sevdiğini söyle. Herkes nasıl severse, sen budalanın birisin Nelly.'' ''Hiç de değil, cevap ver.'' ''Onun ayağının altındaki toprağı, başının üstündeki havayı, dokunduğu her şeyi, söylediği her kelimeyi seviyorum. Her bakışını, her hareketini, onu bütünüyle, tümüyle seviyorum. İşte bu kadar, başka bir diyeceğin var mı?'' ''Peki ama niçin?'' ''Artık sende fazla oluyorsun ama bunun şaka edilecek tarafı da kalmadı.'' Küçük hanım böyle diyerek yüzünü ocağa çevirdi. ''Ben şaka etmiyorum küçük hanım.'' dedim. ''Sen Bay Edgar'ı yakışıklı, genç, neşeli, zengin olduğu için bir de seni seviyor diye seviyorsun. Bu sonuncusunun hiç önemi yok. O seni sevmese de, sevse de sen onu sevebilirsin. Ama o ilk dört özelliği olmasaydı sen onu sevemezdin.'' ''Doğru, çok doğru. Ona sadece acırdım. Çirkin, budala biri olsaydı belki de iğrenirdim. Ama dünyada daha pek çok yakışıklı, zengin delikanlı var. Hatta belki de ondan çok daha yakışıklı, daha zengin olanları da var. Acaba bunlardan birini sevmekten seni ne alıkoyabildi?'' ''Böyle birileri varsa bile benim karşıma çıkmadı. Edgar gibisine hiç rastlamadım.'' ileride görebilirsin. Hem o da ömrünün sonuna kadar yakışıklı genç kalmayacak. Hatta hep zengin de kalmayabilir. Şimdi zengin ya, ben yalnız şimdiki zamanla ilgilenirim. Senden daha mantıklı sözler söylemeni beklerdim. Öyleyse mesele yok. Sen yalnız bugünle ilgileniyorsan evlen Bay Edgar Linton'la. Bunun için senden izin isteyecek değilim. Onunla evleneceğim ama sen bana hala doğru hareket edip etmediğini söylemedin. Doğruluğuna diyecek yok. İnsanlar yalnız bugünü düşünerek evlenmekle doğru bir iş yapmış sayılırlarsa demek istiyorum. Şimdi de neden mutlu olmadığını söyle bakalım. Ağabeyin sevinecek. İhtiyar hanımla beyin de itiraz etmeyecekleri muhakkak. Sonra bozuk düzen, huzursuz, rahatsız bir evden kurtulup varlıklı, saygıya değer bir eve gidiyorsun. Edgar'ı seviyorsun. Edgar da seni seviyor. Bu durumda her şey yolunda sayılır. Aksaklık nerede söylesene. Catherine bir elini alnına, öbürünü de göğsüne götürerek ''Burada, bir de burada'' dedi. ''Ruh nerede yaşıyorsa, ruhumda da, gönlümde de yanlış bir iş yaptığım inancı var.'' ''Bu çok garip, ben bir şey anlamadım. Benim sırrım da bu işte. Beni alaya almazsan sana her şeyi açıklayacağım. Bunu tam yapamam ama hiç olmazsa neler hissettiğimi birazcık sana da duyurmaya çalışacağım.'' Tekrar yanıma oturdu. Yüzü daha kederli, daha düşünceli bir hale almıştı. Birbirine kenetlenmiş elleri titriyordu. Birkaç dakika düşündükten sonra birdenbire sordu. ''Neri, senin hiç garip rüyalar gördüğün oluyor mu?'' ''Evet, ara sıra görüyorum.'' ''Ben de. Öyle rüyalar gördüm ki bunlar hiç aklımdan çıkmadıkları gibi fikirlerimi de değiştirmeme sebep oldular. Suya karışan şarap gibi rüyalar da benliğime işleyip düşüncelerimin rengini değiştirdiler.'' Şimdi sana anlatacağım rüya da onlardan biri. Ama sakın herhangi bir yerinde güleyim deme. Ama sakın anlatma küçük hanım diye bağırdım. Hortlaklar, hayaletler olmadan da yeteri kadar kederliyiz, üzüntülüyüz. Hadi bırak bunları da azıcık neşelen. Kendine gel. Bak küçük yaratına, o hiç korkunç rüyalar görmüyor. Uykusunda da ne tatlı gülümsüyor. Evet, babası da yalnız kaldığı zamanlar ne güzel küfürler savuruyor. Ama sen onun şu tombul yaratık gibi küçük, masum olduğu günleri de hatırlıyorsundur herhalde. Her neyse Neri, beni dinleyeceksin. Uzun sürmez. Bu gece zaten benim neşelenecek halim yok. Dinlemeyeceğim, dinlemeyeceğim diye telaşla kararımı tekrarladım. O zamanlar rüyalara inanırdım. Şimdi de öyleyim ya. Üstelik Catherine'in de üzerinde öylesine kederli bir hal vardı ki gelecek bir felaketi önceden sezmiş olmaktan korkuyordum. Çok öfkeliydi ama hemen devam etmedi. Görünüşte başka bir konuya geçti. ''Ben cennete gidersem çok sıkılırım besbelli Neli'' diye başladı. ''Sen zaten oraya gitmeye layık değilsin de ondan'' dedim. ''Bütün günahkarlar cennette sıkılırlar.'' ''Ama bunun için değil.'' Bir kere rüyamda kendimi orada gördüm. Rüyalarını dinlemeyeceğimi söyledim ya Catherine, ben yatacağım. Güldü. Ben iskemlemden kalkmaya davranınca da beni tuttu. Daha bu bir şey değil diye bağırdı. Cennetin bana evim gibi görünmediğini söyleyecektim. Dünyaya dönmek için öyle ağladım, öyle ağladım ki melekler bana kızdılar. Tutukları gibi uğultulu tepelerin yukarısındaki fundalığın ortasına fırlatıp attılar. Orada sevinçten hıçkırırken uyandım. İşte bu da benim sırrımı öteki kadar açıklayabilir. Cennette benim nasıl işim yoksa Edgar Linton'la evlenmem de o derece saçma. Şu içeriki kötü adam Heathcliff'i bu derece alçaltmasaydı bunu hiç düşünmezdim sanıyorum. Ama şimdi Heathcliff'le evlenmek beni de alçaltır. Onun için Heathcliff kendisini ne kadar çok sevdiğimi hiçbir zaman bilmeyecek. Onun yakışıklı olduğu için değil, kendimden çok bana benzediği için seviyorum Neri. Ruhlarımızın neyle yoğrulduğunu bilmiyorum ama onunkiyle benimki aynı hamurdan. Edgar'ınki ise benimkinden ay ışığıyla şimşek pırıltısı, ateşle kırağı kadar farklı. Bu sözler daha sona ermeden Heathcliff'in orada olduğunu hissetmiştim. Hafif bir hareket duyunca başımı çevirdim. Onun tahta kanepeden yavaşça kalkıp dışarı süzüldüğünü gördüm. Catherine onunla evlenmesinin kendisini alçaltacağını söyleyinceye kadar Heathcliff konuşulanları dinlemiş, sonra fazla duymamak için oradan kalkmıştı. Catherine yerde oturduğu için divanın arkalığı Heathcliff'in gelişini de gidişini de görmesine engel olmuştu. Ama ben irkildim, susmasını söyledim. Sinirli sinirli etrafına bakınarak "Niçin?" diye sordu. O sırada yoldan gelen tekerlek seslerini fırsat bilerek "Joseph burada" dedim. Heathcliff de onunla beraber içeri girebilir. Şu anda kapının önünde olmadığından bile emin değilim. "Kapıdan benim sözlerimi duyamazdı," dedi. Harriton'u bana ver. Sen yemeğini hazırlarken ben ona bakarım. Yemek hazır olunca da beni de çağır. Tedirgin olan vicdanımı kandırmak, Heathcliff'in bu gibi şeylerden anlamadığını görmek istiyorum. Anlamıyor değil mi? Aşık olmak ne demektir bilmiyor değil mi? Senin bildiğin kadarını bilmemesi için bir sebep göremiyorum dedim. Hele sevmek için seni seçmişse dünyanın en mutsuz yaratığı olacağına şüphem yok. Sen Bayan Linton olur olmaz o da hem arkadaşını hem sevgilisini her şeyini kaybetmiş olacak. Sen kendin bu ayrılığa nasıl dayanacağını dünyada yapayalnız kalmayı onun nasıl tahammül edeceğini hiç düşündün mü? Çünkü Catherine öfkeyle o tek başına mı kalacak biz ayrılacak mıyız diye sordu. Allah aşkına kim ayıracak bizi? Bizi ayıracak olanlar Milo'nun akıbetine uğrar. Hayır Alan, ben yaşadıkça fani herhangi bir yaratık uğruna onu bırakamam. Yeryüzündeki Lintonların hepsinin yok olup gitmeleri bahasına bile Heathcliff'ten vazgeçemem. Ah benim niyetim bu değil ki. Ben bunu demek istemedim. Bayan Linton olabilmem için benden böyle bir şey isterlerse ben de kararımdan vazgeçerim. O benim için şimdiye kadar ne idiyse bundan sonra da öyle kalacak. Edgar ona karşı beslediği soğuk duygulardan vazgeçmek hiç olmazsa onu hoş tutmak zorundadır. Zaten benim Heathcliff'e olan gerçek duygularımı öğrenince bunu yapacaktır. Neydi biliyorum şimdi beni kötü, bencil bir insan olarak görüyorsun. Fakat Heathcliff'le evlenirsem sürüneceğimizi hiç düşünmedin mi? Edgar Linton'la evlenirsem Heathcliff'in yükselmesine yardım edebilir, onu ağabeyimin elinden kurtarabilirim. Kocanın parasıyla mı Catherine diye sordum. Ama bu işte onu umduğun kadar yumuşak bulmayacaksın. Hüküm vermek bana düşmez ama bence bu Edgar Linton'un karısı olmak için ileriye sürdüğün sebeplerin en kötüsü. Hiç de değil diye karşılık verdi. Tersine en iyisi. Ötekiler heveslerimi yerine getirmek biraz da Edgar'ı tatmin etmiş olmak içindi. Bu ise hem Edgar'a hem de kendime karşı beslediğim duyguların hepsini kendinde toplayan bir kimse için. Bunu açıkça anlatamıyorum ama herhalde sen de başkaları da insanın benliğinden öte bir varlığı olduğunu ya da olması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Ben sadece şunun içindekinden ibaret kalsaydım yaratılmamın ne faydası olurdu? Benim bu dünyadaki en büyük üzüntülerim Heathcliff'in üzüntüleri olmuştur. Hepsini de başlangıçta görmüş, duymuşumdur. Hayatta en büyük düşüncem o olmuştur. Her şey yok olup yalnız o kalsa benim varlığım gene devam ederdi. Her şey yerinde kalıp da o ortadan kaybolsa evren bana büsbütün yabancı olurdu. Ben onun bir parçası olamazdım. Benim Edgar'a karşı duyduğum sevgi ormandaki bitkiler gibidir. Kış nasıl ağaçları değiştiriyorsa zaman da bu sevgiyi değiştirecektir. Bunun farkındayım. Heathcliff'e karşı beslediğim sevgi ise alttaki ölümsüz kayalara benzer. Görünüşte pek az zevk verir ama gerçekten lüzumludur. Ben Heathcliff'im Nili. O her zaman benim benliğimde. Nasıl ben kendim için bir zevk kaynağı değilsem, o da zevk olarak değil, gerçek varlığım olarak benliğimdedir. Onun için ayrılmaktan söz etme bir daha. Olacak şey değil bu. Hem de sustu. Yüzünü elbisemin kıvrımları arasına sakladı. Ben eteğimi zorla çekip kurtardım. Onun çılgınlığına katlanmaya sabrım kalmamıştı. Saçma sapan sözlerinden anladığım kadar evlenince üzerine alman gereken görevlerden senin haberin yok. Küçük hanım, varsa o zaman da sen kötü ruhlu, yol yordam tanımayan bir kızsın demektir. Hem artık bana başka sırlarını da açıklamaya kalkma, onları saklayacağıma söz veremem. Ama bunu saklayacaksın değil mi? Diye merakla sordu. Hayır, söz veremeyeceğim dedim. Gene ısrar etmeye hazırlanırken Joseph'in içeri girmesiyle konuşmamız sona erdi. Catherine sandalyesini köşeye çekti. Ben yemeği hazırlarken o da Harriton'la meşgul oldu. Yemek piştikten sonra da Hindley'in yemeğini kim götürecek diye kapı yoldaşımla tartışmaya tutuştum. Yemek iyice soğuyuncaya kadar da meseleyi halledemedik. Sonra bey yemek isteyinceye kadar beklemeyi kararlaştırdık. Uzun bir süre yalnız kaldığı için onun önüne çıkmaktan ikimiz de korkuyorduk. İhtiyar adam etrafına bakınıp Heathcliff'i araştırırken ''Nasıl oluyor da hala tarladan dönmüyor anlayamadım.'' dedi. ''Kim bilir gene ne işler karıştırıyordur. Ayla hayla dolaşıyor mu nedir?'' ''Ben gidip çağırayım.'' dedim. ''Ahırda olsa gerek.'' Gittim, seslendim ama karşılık alamadım. Geri dönünce de Catherine'e konuşmalarımızın büyük bir kısmını Heathcliff'in duyduğundan emin olduğumu söyledim. Tam küçük hanım ağabeyinin Heathcliff'e karşı takındığı tavırlardan söz ederken delikanlıyı mutfaktan çıkarken gördüğümü anlattım. Korku içinde yerinden sıçradı. Harrison'ı kanepeye attı. Arkadaşını bir de kendisi aramak için koştu gitti. Niçin telaşlandığını, sözlerin arkadaşı üzerine ne gibi etkiler bırakacağını söylemek için bile durmadı. Vakit kaybetmek istemiyordu. Gideli o kadar çok olmuştu ki Joseph daha fazla beklememeyi teklif etti. Alaycı bir tavırla da gençlerin onun sofra başı duasını dinlememek için ortadan kaybolduklarını söyledi. İkisi de götürüh yapmak için gelmişler, diyordu. Et yemeğinden önce okuduğu 15 dakikalık duaya onlar için bir yenisini daha ekledi. Hatta belki bir dua daha okuyacaktı ama küçük hanım telaşla içeri girdi. Joseph'e neredeyse Heathcliff'i hemen bulup getirmesini emretti. Onunla konuşmak istiyorum, diyordu. Yukarı çıkmadan önce onunla mutlak konuşmalıyım. Bahçe kapısı açık, uzaklara gitmiş olmalı. Ben o kadar bağırdığım halde sesimi duyuramadım. Joseph önce emre itiraz etti ama kız itiraz dinleyecek durumda değildi. Sonunda Joseph şapkasını başına geçirdi, homurdana homurdana gitti. Catherine ise bir aşağı bir yukarı geziniyor, şöyle diyordu. Nerede acaba? Nerede olabilir? Ben ne demiştim, neri unuttum? Acaba benim bugünkü öfkeli halime mi canı sıkılmıştı? Hayatım, onu üzecek ne söyledim, anlatsana. Ah Allah'ım, inşallah gelir, gelmesini çok istiyorum. Ben de merak içindeydim ama bu kuru gürültü nedir böyle diye bağırdım. Böyle küçücük bir şeyden korkulur mu? Heathcliff ay ışığında kırlarda geziyorsa ya da bizimle konuşmamak için saman yığınları üzerine uzanmışsa bundan ne çıkar? Bahse girerim ki orada gizlenmiştir. Bak gör, onu bulup nasıl dışarı çıkartacağım. Yeniden araştırmak için kızın yanından ayrıldım. Bunun sonucu hayal kırıklığı oldu. Joseph'in araması da aynı şekilde boşa çıktı. Yaşlı adam içeri geldikten sonra bu oğlan günden güne kötüye gidiyor dedi. Kapıyı ardına dek açık koyup geçmiş. Göççük hanımın da midillisi bunu fırsat bilip iki dizi mısırı çiğneyip gırlara gelmiş. Sabaha beygin bilir nasıl gazaba gelecek. Böyle vurdum duymaz herife de dayanmak çok zor. Emme her vakit böyle olmaz ha. Göreceğiniz, hepiciğiniz göreceğiniz. Zaten onu dinden imandan edenler de sizsiniz. Catherine araya girdi. Heathcliff'i bulabildin mi? Sen onu söyle eşek herif. Onu emrettiğim gibi aradın mı? Joseph, atı arasam daha iyi olurdu dedi. Bence bu daha ahıllıca bir iş olurdu. Emme böyle baca gururumu gibi gaptıra bir gecede ne at bulunur ne de oğlan. Hem Heathcliff de benim ıslığıma geleceği heriflerden değildir. Gerçekten yazın pek rastlanmayacak kadar karanlık bir geceydi. Bulutlar görünmüştü. Şimşek çakacak gibiydi. Hepimiz için yapılacak en doğru işin oturmak olduğunu söyledim. Yaklaşan yağmur onu daha fazla üzüntü çıkarmadan eve dönmeye zorlayacaktı nasıl olsa. Ama ne çare ki Catherine bir türlü sükunete kavuşamıyordu. Bahçe kapısıyla mutfak kapısı arasında gidip geliyor, sıkıntıdan bir yerde duramaz halde geziniyordu. En sonunda duvarın yola bakan yüzüne dayanıp durdu. Benim çıkışmalarıma, gök gürültüsüne, düşmeye başlayan iri yağmur damlalarını aldırmadan durmuş, arada bir sesleniyor, duruyor, biraz ortalığı dinledikten sonra gene sesleniyordu.